Yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabının 6. bölümüne geldik. 6 ve 7. bölümlerde Eyüp'ün Elifaz'a yanıtı yer almaktadır. Eyüp şöyle yanıt verdi. Keşke üzüntüm tartılabilseydi, acım teraziye konulabilseydi. 6. bölümün ilk 2 ayeti böyle. Eyüp yakınıyor. Üzüntümün ne kadar korkunç olduğunu size anlatamam bile diyor. Başıma gelen bu korkunç şeyi size açıklayamam. Elifaz'ın sözlerinin ona hiçbir yararı, faydası olmadığını görebilirsiniz. Gizli bir günahım var ve şimdi yapacağın şeyi ona itiraf edip Tanrı'yla doğru bir konuma girmek demek her zaman söylenecek en doğru şey değildir. Eyüp, sorumun ne olduğunu anlamalısınız diyor. Elifaz Eyüp'a hiç bir açıklamada bulunmadı. Eyüp'ü hiç anlamadı. Söyleyecek bir sürü güzel şeyi, iyi şeyi, doğru şey vardı ama Eyüp'a bunların bir yardımı dokunmadı. Yaptığı sorunun ne olduğunu bilmeden yanıt Mesih'tir yanıtını vermek gibiydi. Eyüp'ün Elifaz tarafından kendisine verilenden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Yaralı bir kuş gibi ağlamaktadır. Denizlerin kumundan ağır gelirdi. Bu yüzden abuk sabuk konuştum çünkü her şeye gücü yetenin okları içimde. Ruhum onların zehirini içeriyor. Tanrı'nın dehşetleri karşıma dizildi. Otu olan yaban eşeği anırır mı? Yemi olan öküz böğürür mü diyor Eyüp 6. bölüm 3-5 ayetlerde. Eyüp ağlıyorum ve üzüntümü görebiliyorsunuz ama hiç merhamet göstermiyorsunuz. Sanki sıkıntıda değilmişim gibi bana davranıyorsunuz. Eğer sıkıntıda olmasaydım ağlamazdım diyor. Kırlardaki uzun kulaklı eşeğin ot yerken yiyecek bir şeyler için anırmadığına dikkat çeker. Yani Eyüp eğer canını yakan bir şeyler olmasaydı ağlamayacak olduğunu söylüyor. Acı çekiyorum hem de içim yanıyor çok acı çekiyorum diyor. 6 ve 7. ayetlerde tatsız bir şey tuzsuz yenir mi? Yumurta akında tat bulunur mu? Böyle yiyeceklere dokunmak istemiyorum. Beni hasta ediyorlar diyor. Hasta eden yemekler istenmeyen yemeklerdir. Keşke dileğim yerine gelse, Tanrı özlediğimi bana verse, kerem edip beni esse, elini çabuk tutup yaşam bağımı kesse diyor 8-9. ayetlerde. Dibe çarpmıştır. Ta aşağılara inmiştir. Hiçbir yerde yardım bulamamaktadır. Tanrı'nın adaletini bile sorgular. Çok perişan bir durumdadır Eyüp. Tanrı'nın kendisini yok etmesini, ondan kurtulmasını, elini bırakmasını ve kesip atmasını istemekte. Yani Eyüp ölmek istiyor. Yine avunur, amansız derdime karşın sevinirdim. Çünkü kutsal olanın sözlerini yatsımadım, inkar etmedim. Gücüm nedir ki bekleyeyim, sonum nedir ki sabredeyim diyor 10-11. ayetlerde. Yaşamam için hiçbir neden yok diyor. Taş kadar güçlü müyüm? Etim tunçtan mı? 12. ayet. Yani yorgunum, artık katlanamıyorum. 13. ayette çaresiz kalınca kendimi kurtaracak gücüm mü olur diyor. Şimdi yakarışını dinleyin Eyüp'ün. Kederli insana dost sevgisi gerekir. Her şeye gücü yetenden korkmaktan vazgeçse bile. Ne kadar yerinde doğru bir söz. Kederli olana, acı içinde kıvranana, sorunu olana dost sevgisi gerekir diyor. Arkadaşım bana merhamet etmeliydi. Beni anlamalıydı ama bunu yapmadı. Kardeşlerim kuru bir dere gibi beni aldattı. Hani gürül gürül akan dereler vardır. Bu ayetin İbranice'deki anlamı onların çölde bir serap gibi olduklarıydı. Bu çok güzel şiirsel bir dildir. Yola bakıp üç arkadaşının geldiğini görüp kendi kendine ah Tanrı'ya şükürler olsun. İşte arkadaşlarım, dostlarım geliyor dedi Eyüp. Onlar beni anlayacaklar ve halime anlayış göstereceklerdir. Beni teselli edeceklerdir diyor gibidir. Onların anlayışı çöldeki vaha gibiydi ama sonunda serap çıkmıştı. Eriyen buzlarla taşan, kar sularıyla beslenen ama kurak mevsimde akmayan, sıcakta yataklarında tükenen dereler. İşte öyle aldattılar beni diyor 16-17. Ayetlerde Eyüp 6. bölümün. Onların kar ve buzla kaplı bir havuz gibi olduklarını söylüyor. Ama kandırıcı. Üzerinde yürüyebileceğinizi düşünürsünüz ama üzerine bastığınızda içine düşüyorsunuz. Arkadaşlarının hakiki yüzü böyle çıkmıştı. Eyüp bize ne resimler veriyor değil mi? Eyüp'ün ağlayışının günümüzdeki insanın insansal kötü durumunun ağlayışı olup olmadığından emin değilim. Bütün lüksleri ve aletleriyle insan ah ne kadar yalnız, huzursuz ve mutsuzdur. Mutsuz olan. Aletlerden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Mutsuz olanın aslında Tanrı'ya ihtiyacı vardır. Şimdi Eyüp, bana söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin. Ben öğrenmeye hevesli biriyim diyecektir. Bana öğretin, susayım, yanlışımı gösterin. Doğru söz acıdır ama tartışmalarınız neyi kanıtlıyor? Sözlerimi düzeltmek mi istiyorsunuz? Çaresizin sözlerini boş laf mı sanıyorsunuz diyor Eyüp 6. bölüm 24-26 ayetler arasında. Söyledikleriniz iyi ama benim durumumla hiçbir ilgisi yok ki diyor. Durumumu teşhis edemiyorsunuz. Doktora gidip durumuna artrit teşhisi konulan bir adam duydum. Ama aslında kansermiş. Ama hasta bir kanser uzmanına gittiğinde artık çok geç olmuş. Eyüp'ün sorunu da bu. Geldiniz ve durumumu teşhis etmeye çalıştınız ama teşhisiniz yanlıştı. Gizli bir günahım olduğunu söylediniz ve bu hiç de doğru değil. Şimdi eğer doğru teşhis koyacak ve bana yararlı olacak bir şeyler söyleyecekseniz söyleyin ve sizi dinleyeceğim diyor. Bu üç arkadaşın Tanrı'yı gerçekten tanımadıklarını, Eyüp'ü de gerçekten tanımadıklarını, hatta kendilerini de gerçekten tanımadıklarını tekrar görüyoruz. Gerçek durumu anlamadılar. Ve üçü de Eyüp'ün günah işlediği ve gerçeği itiraf etmediği sonucuna vardılar. Gizli günahını itiraf etmediğinden ötürü yargılanmaktadır. Şimdi 7. bölüme geliyoruz. 7. bölümün ilk 3 ayetinde yeryüzünde insan yaşamı savaşı andırmıyor mu diyor. Günleri gündelikçinin günlerinden farklı mı? Gölgeyi özleyen köle, ücretini bekleyen gündelikçi gibi miras olarak bana boş aylar verildi. Payıma sıkıntılı geceler düştü diyor. Eyüp üzüntüsünden ve acısından hiç rahatlık bulamıyor. Çok hasta bir adam ve arkadaşları bunu görmezlikten geliyor gibiler. Ona hiçbir teselli sunmadılar. Tam tersine o acılar içerisinde kıvranırken onu bir de suçladılar. Karısı bile yardımcısı ona intihar etmesini önerdi. Tanrı'ya lanet oku da öl dedi. Dünyası başına yıkıldığında Eyüp acınacak, çok üzgün ve hüsran içerisinde bir adam haline geldi. Yatarken ne zaman kalkacağım diye düşünüyorum. Ama gece uzadıkça uzuyor. Gün doğana kadar dönüp duruyorum. Bedenimi kurt, kabuk kaplamış, çatlayan derimden irin akıyor. Günlerim dokumacının mekiğinden hızlı umutsuz tükenmekte. Eyüp 7. bölüm 4-6 ayetler. Günlerim dokumacının mekiğinden hızlı umutsuz tükenmekte diyor. Belli ki Eyüp'ün iyileştirilemez bir hastalığı vardı ve yaşamının sonu geliyordu, yakındı. Büyük bir olasılıkla böyle bir hastalığı vardı. Bütün bunlar boyunca arkadaşları onun sorununa hiç ilgi göstermediler. Onu anlamaya çalışmadılar. Onu doğru dürüst teselli etmediler. Daha önce de belirttiğim gibi o acılı anında Eyüp'ü suçladılar, durdular. Ona geldiler ama ihtiyacına hizmet etmediler. Onu anlamadılar. Bir dostun sizi tanıyan ve sizi hala seven biri olduğu söylenmiştir. Bu dostlar Eyüp'ü gerçekten tanımıyorlardı. Hiç olmazsa fiziksel durumunun onların biraz anlayışını gerektirdiğini söylüyor. Yatağım beni rahatlatır. Döşeğim acılarımı dindirir diye düşündüğümde beni düşlerle korkutuyor. Görümlerle yıldırıyorsun. Öyle ki boğulmayı, ölmeyi şu yaşama yeğliyorum. Yaşamımdan tiksiniyor. Sonsuza kadar yaşamak istemiyorum. Çek elini benden çünkü günlerimin anlamı kalmadı diyor Eyüp. Eyüp 7. bölüm 13-16 ayetler arasında. Öyle gözüküyor ki yüksek ateşinin onu deliriyuma sokup gerçek olmayan şeyler görmesine neden olmuştu. Yani yüksek ateş onun kabus görmesine neden olmuştu. İnsan ne ki onu büyütesin, üzerinde kafa yorasın, her sabah onu yoklayasın, her an onu sınayasın. Gözünü üzerimden hiç ayırmayacak mısın? Tükürüğümü yutacak kadar bile beni rahat bırakmayacak mısın diyor 17-19 ayetler arasında. Huzur içinde ölebilmeyi istiyor. Tanrı'nın kendisini rahat bırakmasını istiyor. Sınandığını hissediyor ama bütün bunların ardında gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Neden bütün bunlar benim başıma geliyor? Ne yaptım da bütün bunlarla deneniyorum, sınanıyorum? Niçin bu kadar acı çekiyorum? Tepkisi birçok insanın tepkisinin aynısı. Beni üzüntümle, acımla baş başa bırak. Günah işledimse ne yaptım sana ey insan gözcüsü? Niçin beni kendine hedef seçtin? Sana yük mü oldum? Niçin isyanımı bağışlamaz, suçumu affetmezsin? Çünkü yakında toprağa gireceğim. Beni çok arayacaksın ama ben artık olmayacağım. Eyüp 7, 20-21. Ayetler. Eyüp'ün günahını sorgulamışlardı. Eyüp suçsuz olduğunu iddia etmiyor. Günah işlediğini itiraf ediyor ama adı kötüye çıkmış bir günahkar olarak bu özel saldırı için neden o seçilsin? Kendisi o tür bir günahlı değilken neden yaşamı bir yük olsundu? Tanrı neden ona merhamet göstermiyordu? Tanrı neden onun günahını bağışlayıp ona eski konumunu vermiyordu? Bir günahkar olduğunu kabul ettiği halde başına hak ettiğinden fazlasının geldiğini söylüyor. Eyüp'ün doğruluğunun kırıldığını görüyoruz. Bir insanın doğruluğu kırıldığında şeytan için kolay bir hedef haline gelir. Günümüzde yaşamla tek başına savaşmaya çalışan birçok insanın başına gelen budur. Ya içkiye başlar ya günaha düşer. Şeytanın ona saldırma fırsatı olur çünkü doğruluğu kırılmıştır. Eyüp'ün durumu da böyleydi. Eyüp bütün bunların altında kırılacak mıydı? Şimdi Eyüp 8. bölüme geliyoruz. Burada Bildad'ın ilk konuşması yer alıyor. Eyüp'e saldıran ikinci adam Bildad'dır. Geleneksel bir adam dediğimiz türde bir adamdır. Bildad, geçmişi temel alan bir adamdır. Öne sürdüğü şey, lütfen önceki kuşaklara sor. Atalarının neler öğrendiğini iyice araştırdır. Tıpkı jeolojinin eski kayalarını ve taşlarını kaldırıp onlara bakıp yıllar önce neler olduğunu ve bunlardan ötürü gelecekte neler olacağını söyleyen birisi gibidir. Aslında evrimciler gerçekte gelenekçilerdir ama birçok insan bunu anlamaz. Evrimci geçmişi temel alır ve kanıtlayamadığı bazı şeyleri varsayar. Bu evrenin başlangıcı hakkında sadece iki tane açıklama vardır. Bunlardan bir tanesi yaratılıştır ve diğeri de kurgudur. Evrim, değerli dostum, bir kurgudur. Bir kemik bulup çıkarır, tarihini bulmaya çalışır ve sonra onu belirli bir döneme ait olarak sınıflandırır. Sonra da insanın gelişimiyle bağlantılar. Ama kim bilir? Bu Eyüp kitabı da aynı soruyu soracaktır. Eyüp 38 ayet 4'te Tanrı Eyüp'e, ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan diye sormaktadır. Bildat da ben gençken. Ve bunu hep böyle yaparız. Tartışmalarını kullanacaktır. Bu tür eski söz, atasözü ve dindar sözler biliyordu ama gerçekte hiçbir yeni şey sunmamaktadır bu adam. Elifaz'dan daha kaba bir adamdır. Eyüp'e saldırıda bulunur ve onu çok incitir. Eyüp'e hiç yardımı dokunmaz. Bu onun arkadaşı olması gereken Bildat'tır. Şualı Bildat şöyle yanıtladı. Ne zamana kadar böyle konuşacaksın? Sözlerin sert rüzgar gibi diyor Eyüp 8. bölümün ilk 2 ayetinde. Bu adamların gerçekten harika sözleri var. Bu çok hazır cevap bir yanıttır. Burada bir Rab muziği toplantısı yapılıyor gibidir. Bu arada onların çok zeki insanlar olduğuna işaret etmekte yarar var. Bildad'ın bıçağı Eyüp'ün boğazına dayayıp içinde döndürdüğüne dikkat edin. Eyüp, seni dinlemek tıpkı rüzgarın esişini dinlemek gibi. Sen geveze birisin diyor aslında. Aslında bence hepsi geveze. Eyüp da buna dahil. Biraz sonra Eyüp'ün da bir sorunu olduğunu göreceğiz. Böylece Bildat Eyüp'le bir yerde alay ediyor. Bu arada etraflarına bir kalabalık toplanmış. Bu o zamanki insanlar için günümüzde bir futbol ya da basketbol maçının olduğu kadar ilginçti. Bizim fiziksel bir yarışmayla ilgilendiğimiz gibi onlar da entelektüel bir yarışmayla ilgileniyorlardı. Bilin bakalım hangimiz daha uygarız. Tanrı adaleti saptırır mı? Her şeye gücü yeten doğru olanı çarpıtır mı diyor 3. ayette. Aslında söylediği Eyüp, aynen hak ettiğin gibisi başına geldi. Kendini savunmaya çalışıyorsun ama bütün bunlar hayatında büyük bir günah olduğu ve tam olarak hak ettiğini aldığını gösteriyor idi. 4. ayet, oğulların ona karşı günah işlediyse isyanlarının cezasını vermiştir diyor. Bu gerçekten de korkunç bir söz. Eyüp'ün çocuklarının yok edilmesinin nedeninin onların günahkar olması olduğunu söylüyor. Bundan daha yaralayıcı, bundan daha kötü bir söz olabilir mi? Bildad'ın bunu söylemeye hiçbir hakkı yoktu. Çocuklarının bu nedenden ötürü yok edilmediklerini biliyoruz. Biliyoruz çünkü kitabın başlangıcından beri Tanrı bunu bize bildirmiştir. 5 ve 6. ayetler. Ama sen gayretle Tanrı'yı arar, her şeye gücü yetene yalvarırsan, temiz ve doğruysan, o şimdi bile senin için kolları sıvayıp seni hak ettiğin yere geri getirecektir. Eyüp, eğer izlenimini verdiği şekilde gerçekten süt beyazsan, Tanrı duanı işitir ve seni iyileştirir ve sana eski konumunu verir diyor. Ama şu anda senin hayatında radikalce yanlış olan bir şey var. Başlangıcın küçük olsa da sonun büyük olacak diyor 7. ayette. Bu arada olacak olan da budur. Bütün bunlar bittiğinde Eyüp çok başarıya ulaşacak. Tanrı ona sahip olduğu her şeyin iki katını verecek. 8. ayette lütfen önceki kuşaklara sor, atalarının neler öğrendiğini iyice araştır diyor. Bildat eski evrimci teoriyi vermek için geriye dönüyor. Her şeyin belirli yasalara göre işlediğini söyleyecek. Eski sözler olan o yasaların birçoğunu dile getirecek. Çünkü biz daha dün doğduk. Bir şey bilmeyiz. Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge diyor 9. ayette. Bizler daha dün doğduk ve bir şey bilmeyiz sözü doğru bir sözdür. Tabii ki Bildat kendisinin gerçekten her şeyi bildiğini düşünmüyor. Sadece Eyüp'ün hiçbir şey bilmediğini söylemek istiyor. Ancak bu söz Bildat için doğruydu. Evrimciler için de doğrudur. Ve sizler ve benim için de doğrudur. Bizler daha dün doğduk. İnsan Tanrı'nın evreninde daha yeni ve tecrübesizdir. Buradaki varlığı uzun bir zamana dayanmaz. Tanrı insan sahneye çıkmadan önce binlerce, milyonlarca yıllarda neler yaptığını söylemeyi uygun görmemiştir. Doğrusunu isterseniz ben ezeliyetle fazla ilgilenmiyorum. İlgilensem de anlamıyorum. Ama bundan sonraki milyonlarca yılda neler yapacağıyla çok ilgileniyorum. Çünkü o zaman etrafta olmayı umuyorum. Onlar sana anlatıp öğretmeyecek. İçlerindeki sözleri dile getirmeyecek mi diyor Eyüp'a, Eyüp 8 ayet 10'da. Bildat, geçmişin bize öğreteceğini söylemektedir. İnsanlar birkaç kaya parçası ve birkaç kemik alıp sonra da dünyanın başlangıcını ve nasıl geliştiğini biliyor havalarına girerler. Sizlere insanın bilebilmesinin mümkün olduğundan çok daha fazlasını bildiğini sandığını söyleyebilir miyim? Elçi Pavlus'un felsefesinin ne kadar farklı olduğuna dikkat edin. Pavlus, Mesih'e ve geleceğe işaret etmişti. Geride olan her şeyi unutup, onları bırakıp, ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Filipililer 3 ayet 14. Sonsuz şeyleri öğrenebilmemizin tek yolu Tanrı sözünden öğrenmektir. Şimdi Bildad daha açık sözlü davranıp daha kabalaşıyor. 11-12. ayetlerde bataklık olmayan yerde kamış biter mi? Susuz yerde saz büyür mü? Henüz yeşilken kesilmeden otlardan önce kururlar. Tanrı'yı unutan herkesin sonu böyledir. Tanrısız insanın umudu böyle yok olur. Burada çok bilimsel olmaya çalışıyor ama 3. sınıftaki bütün çocuklar bunun yanıtlarını bilirler. Ben bunun yanıtını burada öğrendim. Küçük bir bahçem var ve bu bahçemdeki çiçekleri sulamazsam kuruyorlar. Bu çok derin bir bilgelik değil. Bunu herkes bilir. Şimdi Eyüp'ü ikiyüzlü olmakla suçluyor. Eyüp'ün bir şeyi sakladığını söylüyor. Eyüp'e ikiyüzlülük yapıyorsun, bize rol yapıyorsun diyor. Onun güvendiği şey kırılır, dayanağı ise bir örümcek ağıdır. Örümcek ağına yaslanır ama ağ çöker, ona tutunur ama ağ taşımaz. 8. bölümün 14-15. ayetleri. Bu bir örümcek ağına dayanmak gibi bir şeydir. Sıkıntılar gelince sizi tutmaz. Tanrı kusursuz insanı reddetmez diyor 20. ayette. Kötülük edenlerin elinden tutmaz. Bir dakika. Bu gerçekten doğru mu? Ben kötülük yapan biriyken Tanrı'nın bana yardım ettiği kesindir. Ben Tanrı'yı tanımazken o bana yardım etti. Beni kurtardı. Tanrı kusursuz insanı reddeder mi? Hayır, etmez. Ama kusursuz insan var mıdır bu dünyada? Böyle birisi yoktur dostum. Kutsal kitap bu konuda çok açıktır. Doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yoktur diyor Romalılar 3.10'da. Bildad'ın söylediği doğru olduğu halde onu yaşamın deney tüpüne koyup üzerine deneyimlerin asidini döktüğünüzde doğru değildir. O senin ağzını yine gülüşle, dudaklarını sevinç haykırışlarıyla dolduracaktır. Düşmanlarını utanç kaplayacak, kötülerin çadırı yok olacaktır diyor Eyüp'a, Eyüp 8, 21-22. ayetlerde. Eyüp çok büyük bir günahkar olduğu için şimdi her şeyini yitirdiğini söylüyor bu adam. Bu Eyüp'ün konumundaki bir adam için fazla yardım eden bir şey değildir. Gördüğünüz gibi Bildad Tanrı'yı tanımıyor gerçekte. Eyüp'ü de tanımıyor. Kendisini de iyice tanımıyor. Bir gelenekçi bilimsel deneyimlerle size dünyanın nasıl başladığını söyleyebileceğini düşünüyor. Akıllı bir çocuk ama bilmiyor. Kendini Tanrı'nın yerine koyamaz. Bundan sonraki bölümde Eyüp'ün bu adama Bildad'a yanıt verişini göreceğiz. Ve Eyüp bu konuşmalardan çok yorulup bıktığı halde bunu çok iyi bir şekilde yapmaktadır.